Ayrım 15.
Sayfa 117. İşte bazı örnekler. Yalçın Küçük, Gelibolu Savaşı düzenli birliklerin yaptığı bir gerilla mücadelesidir. Gelibolu'da savaş askerlik sanatıyla ilgili görünmüyor. Ölecek daha çok kütlesi bulunan ve şu veya bu şekilde bunu ileri sürebilen taraf kazanmaya mahkum görünüyor. Gelibolu Savaşı'nın askerlik sanatı ile ilgili bir yanı bulunmuyor. İnattır ve ölüm kalım savaşıdır. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 65, 68, 81. Durumu Yalçın Küçük gibi kavramamış olan komutan ve kurmaylarsa strateji, taktik, cephe, kanat, direnek noktası, kuşatma, çevirme, taarruz, baskın, yarma, savunma, tahkimat, mevzi savaşı filan gibi gereksiz düşünce ve işlerle oyalanıp durmuşlar. Hay şaşkınlar hay! Gelibolu birbirine iki yatak kadar çok yakın dereler, vadiler, sırtlar ve tepeler topografyasıdır. Hangi sırt, bayır, vadi veya tepenin diğerinden daha önemli veya stratejik olduğu üzerinde her türlü tartışma yapılabilir. Ayırt etmek çok zor görünüyor. Kabatepe, Çimentepe, koca çimen demek istiyor olmalı. Savaştepe, bunu kimse bilmiyor. Abdurrahman Burnu, herhalde Abdurrahman bayırını kastediyor. Ve sayısı sırt ile vadiden hangisinin daha önemli olduğunu tartmak pek zor olmamalıdır. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 68. İngilizler araziyi değerlendirmeyi ve savaş planlarını buna göre yapmayı bir yana bırakarak hurra deyip yığın halinde ilerlemeleri gerekirken nedense koca çimen, Conk Bayırı gibi yerleri ele geçirmek için didinip durmuş, yalnız Conk Bayırı için 50 bin kayıp vermişler. Murhet, Çanakkale geçilmez, sayfa 178. Talihsiz İngilizler. Yalçın Küçüğü okuyunca Çanakkale'de onun gibi bir kurmayları olmadığına kim bilir ne kadar yanacaklar. Dipnot. Çanakkale savaşları hakkındaki İngiliz harp tarihini yazan General Aspinall Oglander diyor ki, Conk Bayırı'nın 1915 Ağustos'undaki hayati önemini veya bu yüksek noktada İngilizlerin elinde bulunmasıyla Türklerin maruz kalacakları tehlikeyi anlamak için pek az bir askeri bilgi yeter. Aktaran C. Conk, sayfa 78. Arazi gerek strateji gerek taktik hareketlerinde önemli rol oynar. Açık, kapalı, arızasız, çok arızalı, kesik, sarp yamaçlı, ormanlık ve benzeri olduğuna göre harekatı zorlaştırır ya da kolaylaştırır. Bu sebeple araziden yararlanmasını bilen komutan, kendisine doğal bir yardımcı kazanmış kuvvetini çoğaltmış olur. Kurmay Albay S. Ekip, Askeri Kamus, sayfa 12. Gelibolu Savaşı'nda hiçbir zaman bir cephe çizgisi, Mustafa Kemal'in daha sonra ünlenen sözcüğüyle bir cephe hattı bulunmuyor. Savaş, dereler, bayırlar, sırtlar ve tepelerden oluşan bir yüzey. Yine Kemal Paşa'nın daha sonra kullandığı bir sözcükle bir satı üzerinde gerçekleşiyor. Kemal'in hattı müdafaa yok, satı müdafaa var sözü, Kurtuluş Savaşı'ndan daha çok Gelibolu'ya uygun düşüyor. Çerkes Ethem'in gerillaları temizlendikten sonra Kurtuluş Savaşı bir yüzey savaşı değil bir cephe mücadelesidir. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 97. Yalçın Küçük'ün bu önemli açıklamasından haberi olmayan Çerkes Ethem'de habire Nazilli cephesi, Salihli cephesi, cepheler, Garp cephesi, Gediz cephesi deyip duruyor. Çerkes Ethem'in hatıraları, sayfa 13, 27, 49, 107. Eğer Cunuk Bayırı'nda, dipnot, Küçüğün Cunuk Bayırı dediği yer bildiğimiz Conk Bayırı. Mısıroğlu da Şunuk Bayırı diyor. Lozan, 1. cilt sayfa 158. Yalnız birkaç yabancı kitaptan yararlandıkları için yerleri Laurel Hardy diksiyonuyla adlandırıyorlar. Başarılı, eğer Cunuk Bayırı'nda başarılı olmaları halinde düşman kuvvetlerinin Sarı Bayırı da ellerine geçirecekleri. Dipnot. Koca Çimen, Conk Bayırı, Besimtepe, Düztepe'nin yer aldığı yükselti kütlesine İngilizlerin verdiği ad. Ve böylece ilerleyerek boğazı açacaklarını düşünme ve ileri sürmenin fazla inandırıcı olamayacağını sanıyorum. Daha önce de belirttim, Gelibolu'da her tepe önemlidir. Aynı zamanda her tepe önemsizdir. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 101. Yarımada'nın kuzeyindeki bütün savaşlar sözünü ettiği o yerlerin çevresinde yaşanıyor. Ve oralarda da hep Mustafa Kemal var. Bu yüzden Yalçın Küçük bu yerlerin dolayısıyla da Mustafa Kemal'in önemsiz olduğunu kanıtlamak için çabalıyor. Haydi biz bu sözleri ciddiye alalım, gel gelelim İngilizlere inandırmak zor görünüyor. Mesela Anzak Kol Ordusu Komutanı General Birdwood diyor ki, Sarı Boyar Boğaz'ın kalesi, Conk Bayır ise onun anahtarıdır. Aktaran H. Bayır, Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt 2. Kısım sayfa 332. Gelibolu Kahraman Komutanı imkansız bir mücadele alanıdır. Gelibolu'da hiçbir komutanın yani Mustafa Kemal'in kahraman olma imkanı bulunmuyor. Sayfa 67. Tekrar etmekte yarar var. Kahraman komutanı imkansız bir savaş yaşanıyor. Sayfa 84. Ve tezini bir daha açıklıyor. Bir komutan savaşı olmayan bir savaşta bir ihtiyat tümeninin komutanının Mustafa Kemal'in bütün birlikleri aşarak savaşı kazanmak ve kahramanlık iddiasında bulunmasını, hiçbir ciddi tarih yazıcısının ciddiye almasını imkan dahilinde göremiyorum. Sayfa 85. Son cümleyi trajik akıbetiyle baş başa bırakarak birkaç bilgi yanlışı daha sergiliyorum. Savaşın başladığı gün Anafartalarda bir tümenin bulunduğunu sanan Kağan Mısıroğlu diyor ki, Anafartalardaki 9. tümenin komutanı bir Alman zabiti olan Kannen Gieser'di. Dipnot, Mısıroğlu'nun bu yanlışının kaynağı Armstrong'un kitabı. Armstrong yanlış yazıyor, Mısıroğlu da bu yanlışı bize satıyor. Peyami Safa, Bozkurt, sayfa 50-57. Mustafa Kemal'in ihtiyatta olan 19. tümenine çıkarmayı haber verdi. Lozan, 1. cilt, sayfa 157-158. Buna karşılık GRYT ansiklopedisinde şöyle yazıyor. Mısıroğlu'nun Albay Kannen Gieser'i 9. Tümen Komutanı olarak göstermesi pek gerçeklere uymamaktadır. Bu bölge komutanının Veyip Paşa olduğu katidir. 1. cilt sayfa 104. Ansiklopedi bu yanlışı sürekli tekrar ediyor. Doğrusu, ikisi de atıyor. Aşağıda Yalçın Küçük'ün de bu karavana atışa hararetle katıldığını göreceğiz. İlk günü bütün Anafartalar kesiminde sadece bir tabur var. O da aksi gibi Mustafa Kemal'in 19. tümeninin 77. alayına bağlı. 3. tabur. Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 34. 9. tümenin karargahı ise o tarihte Anafartalarda değil, Yarımada'nın ta doğu kıyısında, Maydos'ta. Çanakkale Cephesi 1. kitap sayfa 237 ve diğerleri, ayrıca 15 no'lu kroki. Komutanı da o tarihte ne Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi Kannen Gieser ne de bizim ansiklopedistlerin ileri sürdüğü gibi Veyip Paşa, Albay Halil Sami Bey. Dipnot, Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 18. Kannen Gieser Haziran ortasında 9. Tümen Komutanı olacaktır. F. Belen, 1. Dünya Harbi'nde Türk Harbi, 1. cilt sayfa 17. Mısıroğlu Kannen Gieser için general diyor. O tarihte Kannen Gieser general de değil. Dipnot, sonradan generalliğe terfi eden Hans Kannen Gieser, Çanakkale ile ilgili bir anı tarih yayımlamıştır. Gallipoli Betäubung und Verlauf der Kämpfe 1915 Berlin 1927. Bu kitabında Mustafa Kemal'den şöyle söz ediyor. Mustafa Kemal yaman adam, her kararı kendi başına veriyor, ne istediğini gayet iyi biliyor. Aktaran Selahattin Çiller, Atatürk için diyorlar ki sayfa 27. GRYT ansiklopedisine göre Ağustos'ta Saros'tan Anafartalar kesimine getirilen ve Anafartalar grup komutanlığına atanan 16. kolordunun komutanı Albay Fevzi Bey, daha sonraki ünvanıyla Maraşal Fevzi Çakmak'tır. 1. cilt sayfa 125. Ansiklopedi Fevzi Çakmak'ın kocaman bir resmini de koyarak sayfayı süslemiş. Abdurrahman Dilipak da Ali Fevzi Bey'i Fevzi Çakmak Paşa sanıyor. Cumhuriyete giden yol sayfa 21. Doğrusu, 16. Kolordu Komutanı Albay Beylerbeyli Ahmet Fevzi Bey başka biri. Kavaklı Mustafa Fevzi Çakmakpaşa başka. İki ayrı kişi. Üstelik M. Fevzi Çakmakpaşa tam bu sırada Gelibolu'nun güneyinde bulunan 5. Kolordu'ya komuta etmektedir. Dipnot İ. Görgülü 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 80. A. Fevzi Bey yerine Albay M. Kemal atanınca İstanbul'a dönecek. Daha sonra da Viyana askeri ateşeliğine tayin edilip savaş bitene kadar orada kalacaktır. Dipnot, İyi Görgülü adı geçen eser sayfa 98. S. Adil, Hayat Mücadeleleri sayfa 260. Ansiklopedi verdiği yanlış bilginin kaynağını da göstermiş. Hayat Tarih Mecmuası Mart 1965. Oysa gösterdiği kaynakta deniliyor ki, Anafartalar Cephesi Komutanlığında bir ara Fevzi Paşa yani Maraşal Fevzi Çakmak'ta bulunmuştur. Bu cümleden o anlamı çıkarmak da büyük bir beceri. Fevzi Çakmak Paşa gerçekten Anafartalar Cephesi Komutanlığına vekalet edecektir ama 4 ay sonra Mustafa Kemal'in bu görevden ayrıldığı 10 Aralık 1915'te. İyi Görgülü adı geçen eser sayfa 98. Bizimkiler inceleme özürlü oldukları için yalnız tarihleri değil kişileri de birbirine karıştırıyorlar. Hem Hikmet Bayır hem Celal Erikan Fevzi Bey ile Fevzi Paşa'yı karıştırmasınlar diye okuyucularını uyarmışlardı. Dipnot H. Bayır Hayatı ve Eseri sayfa 88. C. Erikan Komutan Atatürk sayfa 159. Yalçın Küçük'e göre 25 Nisan'da çıkarma başlarken Türk kuvvetlerinin yerleşimi de meğerse şöyleymiş. Gelibolu çok parlak iki komutanı olan Esat ve Vehip Paşaların komutasında iki kolorduya ayrılmış bulunuyor. Vehip güney bölgesine, Esat ortada Anzakların karşısındaki bölgeye komuta ediyor. Kuzeyde Bolayır'da Fevzi Bey var. Bunların emrinde tümenler ve tümen komutanları var. Kemal Bey ihtiyata ayrılmış 19. tümenin komutanı oluyor. Bir ordu komutanını, iki kolordu komutanını, pek çok tümen komutanını bir kenara atarak, bütün mücadeleyi ihtiyat tümeni komutanı olarak bu savaşa katılan Kemal Bey'in adına yazabilmek için, yalnız tarihin falsifikasyonu yani çarpıtılması yeterli olmayabilir. Aynı zamanda aklı bozmak zorunludur. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 66. Bu iddiaları 81 ve 85. sayfalarda da tekrar ediyor. Dipnot: Yalçın Küçük Tezler 5'in 85. sayfasında sanki tersini yazan olmuş gibi Mustafa Kemal'in ordu ihtiyatındaki bir tümenin komutanı olduğunu kanıtlamak azmiyle M. Larcher'ın La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale adlı eserinin 212. sayfasında bulunan bilgileri Fransızca olarak aktarmış. Söz konusu kitap 3 cilt olarak Yarbay M. Nihat tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve 1927'de Genelkurmay'ca yayımlanmıştır. Ama yaptığı Fransızca alıntıya şöyle bir göz ucuyla olsun bakmamış. Baksa Veyip Paşa'nın da Ağa Fevzi Bey'in de adlarının geçmediğini görür, o tarihte Gelibolu'da bulunmadıklarını anlardı. Veyip Paşa hakkında bilgi verirken de İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya götürüldüğünü, oradan kaçtığını ileri sürüyor. Sayfa 84. Bu bilgi de doğru değil. Veyip Paşa ne Malta'ya sürülmüş ne de Malta'dan kaçmıştır. Malta'ya sürülenlerin genel listesi Bilal Neşimşir Malta sürgünleri, sayfa 415-420. Ayrıca Malta'ya sürülen subayların tam listesi iyi görgülü 10 yıllık harbin kadrosu, sayfa 192. Veyip Paşa ilk tutuklama furyası sırasında yakalanıp Bekir Ağa bölüğüne hapsedilmişse de oradan kaçıp İtalya'ya gitmiştir. Yüzbaşı Selahattin'in romanı 2. cilt sayfa 17. HTM 1972 sayfa 21. T.M. Göztepe, Veyip Paşa'nın Batum'da yaptığı söylenen milyonluk bir petrol yolsuzluğu suçuyla tevkif edildiğini ileri sürüyor. Günahı boynuna. Vahdettin Muhasara Gayyası'nda, sayfa 91. Aralarında yanlış değiş tokuşumu yapıyorlar nedir? G.R.Y.T. ansiklopedisinde de aynı şeyler yazılı. Müttefiklerin ciddi hücumuna uğrayan bölgenin kuzeyinde Esat Paşa kumandasındaki birlikler, güneyinde de Veyip Paşa kumandasındaki birlikler bulunuyordu. Müttefiklerin gözünü diktiği Seddülbahir bölgesi Yarımada'nın en güneyi, Veyip Paşa'nın kumandası altındaydı. Savunmadan daha çok gözetleme hizmetiyle vazifelendirilen bu 9. tümen çok geniş bir cephe üzerinde bulunuyordu. 1. cilt sayfa 89-91. Dipnot: Veyip Paşa'yı 9. tümen komutanı sanan ansiklopedistler olayı kavrayamayınca şöyle yazıyorlar. Ama Veyip Paşa'nın kumandayı ele alış tarihi bizce tam tespit edilememiştir. Asıl 9. tümen kumandanı olan Albay H. Sami Bey'in ne zaman kumandayı bıraktığı veya devrettiği ise açıklık kazanmamıştır. Ansiklopedistlere not: 10 yıllık harbin kadrosu adlı kitapta sayfa 71-79-90 yeterli bilgi var. Doğrusu: Bu tarihte Veyip Paşa Gelibolu'da değil, Trakya'daki 2. ordunun komutanı. Kara savaşlarının başlamasından 2,5 ay sonra 9 Temmuz'da Gelibolu'ya gelecektir. Dipnot: Veyip Paşa 9-7-1915'te ordu komutanı yetkisiyle Güney Grubu komutanlığına getirilecektir. Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 222. Ayrıca İyi Görgül adı geçen eser sayfa 79. Liman Paşa'nın da anılarında Veyip Paşa'nın cepheye geliş tarihini belirtiyor, sayfa 100. Ve bizimkiler ordu komutanının anılarını bile okumadan Çanakkale'yi analize yelteniyorlar. O tarihte Ali Fevzi Bey de daha İstanbul'da. Dipnot: Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 82. Saros grubu Mayıs sonunda kurulacak ve Fevzi Bey bu grubun komutanlığına o zaman getirilecektir. Adı geçen eser sayfa 84. Savaş başladığı zaman Gelibolu'da adı geçenlerden yalnız Esat Paşa bulunuyordu. Ama onun emrinde de öyle bol keseden attıkları gibi tümenler, birlikler değil. İlk gün Liman Paşa 7. tümeni Saros'a sevk ettiği için yalnız bir tümen kalmıştı. 9. tümen. Mustafa Kemal'in ihtiyat tümeni komutanı olması konusuna gelince aşağıda göreceğiz. Daha savaşın ilk günü sabah saat 8'de 19. tümenin ihtiyat birliği olma niteliği sona erecektir. Sanki bütün savaş boyunca ihtiyat tümeni komutanı kalmış gibi Mustafa Kemal'den sürekli ihtiyat tümeni komutanı diye söz etmenin sebebi yalnız bilgisizlikle açıklanamaz. Küçüğün üslubuyla söyleyeyim, aklı Mustafa Kemal ile bozmakla zorunludur. Dipnot: Mustafa Kemal'in ihtiyat tümeni komutanı olduğu Yalçın Küçük'ün şifa bulmaz bir takıntısı. O kadar ki 18 Mart günü bile ihtiyat tümeni komutanı olduğunu ileri sürüyor, sayfa 71. Soyadıyla ters orantılı bir yanlış. Çünkü Mustafa Kemal'in tümeninin ordu ihtiyatı olması, 5. ordunun kurulup 25 Mart Liman Paşa'nın ordu komutanına atanması ve birlikleri yeniden düzenlemesinden sonradır. 18 Mart'ta Mustafa Kemal'in 19. tümeni Maydos Seddülbahir Morto Limanı kıyılarının korunmasıyla görevliydi. Ve ayrıca 9. tümenin 26. ve 27. alayları da emrindeydi. Profesör Doktor A. Çaycı, Çanakkale ve Atatürk sayfa 34. AAMD sayı 19. H. Bayur Hayatı ve Eseri sayfa 72. Fahri Çeliker, Çanakkale ve Mustafa Kemal sayfa 641 ve diğerleri. AAMD sayı 9. Savaşı işte bu bilgi düzeyiyle analiz edip değerlendiriyorlar. Tartışma konusu Mustafa Kemal olduğu için ilk günkü savaşı onunla ilgili hususları öne alarak özetleyeceğim. Dipnot. Özet için yararlandığım kaynaklar Esat Paşa'nın anıları, C. Erikan, Komutan Atatürk, F. Belen, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti, Tu General C.F. Aspinal, Oglander'in yazdığı İngiliz Resmi Tarihi, Gelibolu, Çanakkale Cephesi adlı askeri tarihin ikinci kitabı, Stratejik ve Taktik Sonuçlar serisinin o 4, 27. alayı ile 19. tümenin 25 Nisan'daki hareketleri inceleniyor, düşmanı ilk karşılayan 27. alay komutanı Yarbay Şefik Aker'in anı raporu, Arıburnu Savaşları ve 27. alay. 5-7-2 İlk Gün ve Arıburnu Savaşları. 25 Nisan 1915 günü düşman Saros'a ve Asya kesiminde Beşige'ye çıkarma yapacakmış gibi davranır. Bir düşman alayı Asya yakasındaki Kumkale civarına, 3 düşman tümeni Gelibolu Yarımadası'nın Seddülbayır kesimine, 2 tümen Anzak Kol Ordusu da Kabatepe Burnu Arıburnu arasına çıkmaya başlar. 24 saatte toplam 75 bin asker çıkarılacaktır. Arazinin özelliği. Gelibolu Yarımadası'nın ortasında yarımadanın bel kemiği olarak nitelendirilen bir yükselti kütlesi, İngilizler buraya sarı bayır diyorlar, vardır. Bu yüksekliği elinde bulunduran taraf Ege Denizi ve Boğaz'a kadar olan bütün araziyi denetimi altına alacağı için duruma egemen olur. Dipnot, General Hamilton bütün tertipler sarı bayırın doruklarına, koca çimen Jonk bayırı bağlı diyor. R.R. James, Gelibolu Harekatı sayfa 315. Koca Çimen Tepesi bu yükseltinin en yüksek noktasıdır. Sarıbayır yükseltisi Kuzey Arıburnu ile Kabatepe arasında çeşitli kollar halinde ve gittikçe alçalarak iner. Jonk Bayırı, Düztepe, Besimtepe ve Kemal Yeri, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt ve benzeri gibi savaşlarda adları çok geçecek olan tepeler ve mevkiler bu kolların üzerindedir. Seddülbayır kesimi dışındaki bütün muharebeler bu sarp bölgede geçecektir. Dipnot. Arazi ve taktik noktalar hakkında daha fazla bilgi için Şefik Aker, sayfa 13. Düşmanın planı özetle şöyle. Asya yakasında Kumkale kesimi. Oradaki 2. Türk tümenini yerinde tutup Gelibolu'ya geçirilmelerini önlemek için az kuvvetle çıkarma yapıp oyalama savaşı yapmak ve çekilmek. Beşike limanlarını ise çıkarma yapacak gibi altıtıcı hareketlerde bulunmak. Saros Körfezi. Bolayır çevresine çıkarma yapacak gibi altıtıcı hareketlerde bulunmak. Kabatepe Arıburnu kesimi. Öğleye kadar Kabatepe, Jonk Bayırı, Koca Çimen Tepe çizgisini ele geçirerek taarruzu doğuya doğru geliştirmek ve böylece Seddülbahir'deki Türk kuvvetlerini yani 9. tümeni kuzeyden kuşatmak. Seddülbahir kesimi. İlk hamlede kıyıdan 6 kilometre uzaktaki Alçıtepe'yi ele geçirmek ve Yarımada'nın güneydeki en dar yeri olan Kabatepe-Maydos çizgisine ulaşmak. Seddülbahir ve Arıburnu kesimlerine çıkan kuvvetlerin ortak hedefi Çanakkale Boğazı'na bakan Kilitbahir Yaylası'nı, platosunu işgal etmek. Dipnot, İngiliz resmi harp tarihinden, istila kuvvetleri 25 Nisan'da Seddülbahir ve Anzak Arıburnu çevresinde karaya çıkarıldığı vakit, 2 gün sonra İngiliz ve Avustralyalı piyadelerin Kilitbahir Yaylası'na hücum ederek burayı alacakları ümit ediliyordu. A. Oglander, sayfa 35, BTT'de. Sayı 13 Mart 1986. Çanakkale Boğazı'nın merkez tahkimatını bu plato, Kilitbahir'i korumaktadır. Çanakkale Cephesi 1. Kitap sayfa 15. Ve Boğaz'a iki yakadaki tabyalara egemen olan bu alandan Türk savunma sistemini çökertmek. Dipnot, Mareşal Liman von Sanders'in planı adeta bu planın uygulanmasını kolaylaştırıyordu. Stratejik ve Taktik Sonuçlar serisi No. 4 sayfa 12. 5. Türk ordusunda toplam 6 tümen, 50 bin kişi var. Tümenlerin yerleşimi de şöyle. Anadolu yakasında Weber Paşa komutasında 2 tümen, Rumeli yakasında 4 tümen. Bu 4 tümenden biri kuzeyde, Saros kesiminde. 5. tümen komutanı Albay Basri Somel. Liman Paşa 25 Nisan sabah Gelibolu'da bulunan 7. tümeni de komutanı Albay Remzi Alçıtepe, Saros'a sevk edince Yarımada'da yalnız 2 tümen kalır. Biri 3. Kolordu komutanı Esat Paşa'ya bağlı olan Albay Halil Sami Bey komutasındaki 9. tümendir. Ötekisi Mustafa Kemal'in ordu emrindeki 19. tümeni. Seddülbahir'de birkaç ayrı noktaya çıkan düşman birliklerini 9. tümenin kıyıda bulunan zayıf kuvvetleri karşılayacak ve erime pahasına akşama kadar direneceklerdir. Dipnot, 1915'te Çanakkale'de Türk adlı kitapçıkta yer alan özette 9. tümenin alaylarının yerleşimi açıklandıktan sonra da şöyle deniyor. 9. tümen düşman çıkarma faaliyetine göre ihtiyatındaki kuvvetlerini kullanmada serbest bulunuyordu. 9. tümenin gerisinde Bigalı Maltepe çevresinde ordunun ihtiyatı olarak Yarbay Mustafa Kemal Bey'in kumandasında 19. tümen vardı. Sayfa 7. GRYT Ansiklopedisi'nin yazarları bu bilgiyi bakınız nasıl yorumluyorlar. Genelkurmay'ın da açıkladığı gibi düşman ordusuyla yüz yüze gelecek olan Osmanlı ordusunun ihtiyat birliği 9. tümeniydi. Yarbay Mustafa Kemal Bey'in komutasında bulunan 19. tümen ise ordunun ihtiyatı yani yedeğin yedeğiydi. 1. cilt sayfa 85. Sayfanın başına da Mustafa Kemal'in tümeni yedeğin yedeğiydi diye iri harflerle başlık atmışlar. 9. tümen Gelibolu'nun muhtemel çıkarma noktalarında görevli bir birlik yani ilk hatta. İlk hatta bulunan bir birlik ordu ihtiyatı olur mu? Askercilik oynayan çocuklar bile olmayacağını bilir. Her savaşacak birlik zaten bir kısım kuvvetini ihtiyat olarak geride bulundurmak zorundadır. 9. tümen Liman Paşa'nın planı uyarınca kuvvetinin gerekenden daha çoğunu geride tutmaktadır. Söz konusu özet tümenin bu sakat anlayış yüzünden kendi ihtiyatlarını ancak savaş başladıktan sonra kullanabildiğini belirtmek istiyor. GRYT ansiklopedisi yazarları Mustafa Kemal'i önemsizleştirmek için bu basit özeti bile anlamamış görünmeyi göze alıyorlar. Tümenin ihtiyattaki 25. ve 26. alayları yetişince durum dengelenmese bile direnme gücü artar. Kabatepe Arıburnu arasındaki kesimin kıyı güvenliği de yine 9. tümenden 27. alaya aittir. Liman Paşa'nın savunma planına göre bu alayın da büyük kısmı hayli geride Maydos civarında bulunuyor. 12 kilometrelik kıyıda sadece küçük birlikler halinde yayılmış olan bir tek tabur var. 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Aker, çıkarmadan önce alayını ileriye yanaştırmayı ve bölgenin en kritik kıyılarını daha kuvvetli tutmayı birkaç kez önermişse de ordunun genel savunma sistemi hatırlatılarak reddolunmuştur. Bu tek taburun kıyı boyunca yayılmış küçük birlikleri düşmanın sayıca ezici üstünlüğü ve donanmanın korkunç ateşi altında eriye eriye gerilemeye başlayacaklardır. 2. kitap sayfa 97. Liman Paşa'ya bağlı ve ordunun genel ihtiyatı olan Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. tümen ise merkezde bir yerde bulunuyor, Bigalı Maltepe. Fakat ordu komutanının izni olmadan kullanılması mümkün değil. Liman Paşa o sabah asıl çıkarmanın Saros Bolayır kesimine yapılacağını tahmin ederek oraya gitmiş, bu tümenin nasıl kullanılacağı konusunda bir talimat da bırakmamıştır. Çanakkale Cephesi 1. kitap sayfa 235-239 ve 15 sayılı kroki. Esat Paşa'nın Kurmay Başkanı Fahrettin Altay özetle diyor ki, Mustafa Kemal savaşın başlamasından önce birliğinin tehlikeli gördüğü Arıburnu kesimine kaydırılmasını istemiş, Liman Paşa kabul etmemişti. Hiç olmazsa Koca Çimen tepeye yaklaştırılmasını önerdi. Liman Paşa bu öneriyi de reddetti. Belleten 20-80 sayfa 605. Kısacası Seddülbahir ve Arıburnu'na çıkan düşman savaşın ilk saatlerinde karşısına yalnız 9. tümene bağlı küçük ve birbirinden uzak birlikler bulacaktır.